Podcast dinle.
Alpara ekranlarından mutlu günler, saatler onu gösteriyor. Hatta mutlu sabahlar diyelim. Yeni açtıysanız ekranlarınızı, bir kez daha günün bütün detaylarını portföy yönetiminde sizlere aktaracağız efendim. Piyasa yeni güne başladı. Nasıl başladı kısmını muhakkak bizi takip edenler öğrenmiştir. Yeni açanlar için ise şimdi bütün detayları aktaracağız. Efendim ekonomist Belgin Maviç ile birlikteyiz portföy yönetiminde. Bütün detayları kendisiyle konuşacağız. Belgin Hanım, öncelikle hoş geldiniz. Yeni günün bütün ayrıntılarıyla konuşalım dilerseniz. Hatta borsayla başlayalım. Çünkü borsa için bugün de önemli bir gün. Halka arzları takip etmeye devam ediyoruz. 14-15 Ekim tarihleri önemli. 3 şirket daha halka arz olacak. Takip ediyor olacağız. Peki yeni güne nasıl başladı Borsa İstanbul Yüz Endeksi? İzleyicilerimize bir kez daha hatırlatalım. Pozitif bir başlangıç yaptı. Pardon, yeni güne %0.10'luk bir düşüşle başladı ama yönünü yukarı çevirdiğini görüyoruz. 1412 puandan başladı. 1417 puan seviyelerinde. Daha ilk saatler, ilk değil mi dakikalar içerisinde sayılırız aslında borsa için. Günün geri kalanı nasıl geçecek acaba? Halka arzları da bir yandan takip ediyor olacağız. Nasıl bir destek sağlayacak ya da bir destek sağlar mı, ne dersiniz?
Dünkü kapanış ilginçti. Özellikle hafta başından bu yana dikkat çektiğimiz 1402 puan seviyesinin üzerinde durması son derece önemliydi ki dün de 1416, iki gün üst üste 1416'da kapattı. Dün gün içerisinde 1430'a kadar bir yükseliş sergiledi. Ve günün ikinci yarısında özellikle Amerika'da 15.30 itibariyle gelen enflasyon rakamları, sonra da FED başkanlarından gelen Kasım ya da Aralık'ı özellikle işaret eden varlık azaltımı haberlerinin biraz daha ön plana gelmesiyle birlikte küresel piyasalarda karışık satıcılı seyir Borsa İstanbul'a da yansıdı. Kur tarafında da hareketlilik, yukarı yönlü hareketler de baskılayınca BIST 100 dünkü kapanışı 1413 puan seviyesinden yaptı. Yani 1413-1430 geniş bir yelpaze içerisinde yukarı yönlü hareket etme iştahı olan BIST 100'de halka arzlar motive edici olmakla birlikte bankacılık sektörüne bağlı olarak da otomotiv sektörü ve rafineri ile kimya sektöründeki hisselerin performansları endeksi taşıyor. Buna ek olarak da özellikle endekse yön veren Türk Hava Yolları gibi, Aselsan gibi, Tofaş Fabrika gibi, Kozal gibi, Şişecam gibi hisse senetlerine de haftalık bazda baktığımızda ciddi bir para girişi de oldu. Dolayısıyla bu para girişleri bununla birlikte biz size bir ivme kazandırdı. Fakat küresel piyasalarda o kadar çok haber, olumsuz haber dolaşıyor ki BIST 100 zaman zaman baskılanıyor. O yüzden teknik bant içerisinde hareket eden bir BIST 100 var. Bugünkü kapanış son derece önemli. Hem haftanın özellikle başlangıcından bu yana koruduğumuz iyimserliğin devamını sağlayacak. Hem de yatırımcı açısından da gelecek olan bu halka arzlarla ilgili başvurular ve risk alma iştahı açısından önemli. Bilanço dönemi yaklaşıyor. Bilanço dönemi öncesinde BIST 100'de bugün de yine 1416-1430 bandında hareketler görebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi dünkü bant içerisine baktığımızda özellikle endeksin teknik olarak hani hareketliliğinde baz almamız gereken bazı önemli noktalar var. Onları da müsaadenle paylaşmak isterim. Lütfen. Özellikle notlarım içerisinden. Bu manşetteki haberlerin zaman zaman piyasaya olumlu olumsuz yansımaları elbette olacaktır. Şimdi bugün için aşağıdaki destek, birinci destek 1402, biraz önce söylediğimiz. 1402 kırılırsa kredide olan yatırımcının krediden çıkması uygun olacaktır. Çünkü satışlar biraz daha hızlanacaktır. Daha sonrasında 1382 seviyesi var. Ve bununla birlikte dirençlerde ise bugün 1430'u ve üzerini görebilir mi? Piyasa haber akışına bakacağız. Gelişmeler tabii ki burada önemli. Özellikle Merkez Bankası'ndaki değişimler sonrasında ki gelecek olan açıklamalar elbette önemli olacaktır. Bu arada tabii ki Başkan Erdoğan'dan gelecek açıklamalar da olursa piyasa bunları da takip edecektir. Bu gözle baktığımızda 21 günlük seviyemiz 1407'de. Teknik. 50 günlükler 1415'te. Zaten bu da bize hareketin seyrini söylüyor hangi bant içinde. Ve 100 günlüklerse 1417. Şu anda 100 günlük seviyedeyiz. Bu ne anlama geliyor? Endeks yukarı yönlü hareket etme iyimserliğini taşımaya devam ediyor.
O iştah var yani.
Aynen.
Onu görebiliyoruz
ve
şu anda.
100 günlükleri korursa yükseliş eğilimi devam eder. Yani 1417'nin üzerinde bir kapanış gerekiyor bugün bize.
Ki şimdi açılış itibariyle baktığımızda da o seviyelerde olduğumuzu görüyoruz. Evet. Ama 1430'a kadar da bir bant var. Şimdi dünü de baz alalım. Tabii yeni günün ilk saatleri itibariyle de biraz daha yakından iyi bir şekilde okuyabileceğiz ama dün mesela ne ön plana çıkmıştı? Otomotiv hisselerinde hareketliliği görmüştük. Ford Otosan'ın zaten öncülüğünde dün Borsa İstanbul yükseldi. Ve bir yandan da aslında bir süredir pozitif etkileyen Tüpraş'ın dün negatif tarafa dönmesi, %3'ün üzerinde değer kaybetmesiyle nereden baksak borsa dedim 2 puan kadar bir negatif katkı yaptı. Dünkü hareketliliğin devamını bugün bekliyor musunuz? Bugün ayrışma söz konusu olur mu ya da hangi sektör endeksler ön plana çıkar?
Şimdi şöyle söyleyeyim, bugün biraz daha enerji sektörü ve rafineri beraberinde bunun içerisindeki hisselerde hareketlilikler göreceğiz. Özellikle buradaki hareket eden tüm hisseler bilanço beklentisinden kaynaklı. Tüpraş'a geldiğimizde ise Tüpraş'ta teknik bir hareket vardı. 99 seviyesinden başlayan Tüpraş'ta 120 ve 127, 130 bandına doğru hareketler sonrasında elbette bir realizasyon gelecekti. Ve dün biraz da bir parça bu realizasyonu yaşadık. Ama bu demek değil ki Tüpraş'tan çıkıldı. Geri çekilmeler yeniden alım fırsatı olarak değerlendirildi. Ve bugün de yine %1.71 seviyesinde artı da görüyoruz. Ve endekse katkılarına baktığımızda Ford Otosan, Tüpraş, Türk Traktör, Şişe Cam gibi hisse senetlerinin genellikle endeksi yükselişine %2 ila %3,5 arasında katkılar oluyor. Ve bu hisselerdeki performanslar endeksi yukarı taşıyor. Buna Türk Hava Yolları'nı da ekleyebiliriz. Özellikle Türk Hava Yolları'nın bir haber akışı, iki, üçüncü çeyrekli ilişkin özellikle beklentilerin olumlu olması gibi unsurlar Türk Hava Yolları'nda bugün de Goldman'ın fiyatı yukarı revize etmesi haberleri vardı. Birazdan bahsedeceğiz. Dolayısıyla bunların hepsi motivasyon kaynağı oldu. Ve bununla birlikte sadece Türk Hava Yolları değil, bugün her ne kadar hafif eksi de görsek de onları, hava ulaşım sektöründeki haber akışları, doluluk oranları, yolcu sayıları gibi unsurlarda pozitif katkı sağladı. Demek ki endekse şu anda bankacılık sektörü hisselerinden hariç zaman zaman turizm, hava ulaşım sektörü ve rafineri sektörü destek vermeye devam ediyor.
Peki hisseler üzerinde gidecek olursak şimdi özellikle son dönemde hatta şöyle Ekim'in biraz başına gidecek olursak BİM'le Ereğli'yi konuşuyorduk. Evet. Pozitif katkı yapıyordu ama dün baktığımızda mesela yine borsayı aşağı yönlü baskılayan hisseler arasında yer aldılar.
Tabii ama şöyle yani onların geriye dönük performanslarına baktığın zaman Şafak çok güzel bir şey söyledi. O hisselerde zaten bir realizasyon gerekecekti. Burada Ereğli'yi biraz ayırmamız gerekiyor. Ereğli sene başından itibaren endeksi en çok taşıyan hisselerden bir tanesi oldu. Ve dolayısıyla Ereğli, Kardemir, İzmir Demirçelik, İskenderun Demirçelik gibi hisseler zaman zaman gündemimize geldi ve ciddi performans yaptı. Son 6 aylık performansa baktığımızda Ereğli'nin zaten 20.80'ler seviyesine geldi. Ve yatırımcı hep şunu düşündü. 12 liralardan 14 liralara yükseldiğinde artık primlendi daha gider mi dendi ve girmekten çekindi yatırımcı. Ama çok güzel bir bilanço getirdi. Bu sefer tekrar bir hareketlilik oldu. Ve dediler ki ondan sonra şimdi bu seviyelerden işte 15, 10, 17 bandında bu seviyelerden girilir mi fiyatlamaları dediler. Ereğli 20, 21'lere doğru ataklar yaptı. Dolayısıyla birincisi dünyadaki emtiaya olan yöneliş ve ihtiyaç, oradaki fiyatlamalar, politikalar Ereğli'nin kar yazması, bilançosunu çok iyi yönetmesi risklerini gibi unsurlar ana destekleyici olmasını sağladı diyebiliriz. Realizasyonun gelmesine normal. Çünkü hiç ister istemez bir yılda yönetmenimizden rica edecek olursak orada daha da net görebiliriz Ereğli özelinde baktığımızda. Bazı hisseleri ara realizasyonların gelmesi kadar doğal bir şey yoktur. Evet. Ereğli 9.30'lardan başladı.
Evet, 9.29, 9.30'lardaymış.
Yani, tabii yani ara ara realizasyon, evet. Çok güzel bir grafik. Yani bir yatırımcının portföyünde olması gereken hisselerden biri Ereğli derken bir yıllık ortalama 12 aylık periyodu her zaman için düşünürüm. Ve dolayısıyla bu anlamda baktığımızda Ereğli ciddi performans gösterir. Arada satışlar elbette olacak. Hani hiçbir hisse keskin çıkmaz. Çıkmamalı da zaten. Dolayısıyla 21'ler zirvesiydi. Oradan hafif realizasyon oldu. Üçüncü çeyrek bilanço beklentisi de yeni domine edici unsur olacaktır.
Peki 21 Ekim itibariyle değil mi? Biz içeride şimdi bilançoları almaya başlayacağız. Doğru. Amerika'da bankalar açıklamaya başladı. Evet. Belki birazdan ona da değiniriz. İçeride 21 Ekim itibariyle 3. çeyrek bilançolarını aldık ve ondan sonrası takip edeceğiz diyelim. Orada bir hisse bazlı hareketler oluşur mu? Özellikle nasıl bir görünüm söz konusu olur? Biraz 2. çeyrek bilançolarında da piyasa pozitif karşılamıştı. Olumlu olumlu yorumlanmıştı. Evet. Devamı bekleniyor mu?
Tabii ki. Üçüncü çeyrek bilançoları da iyi gelecektir. Çünkü üçüncü çeyrek bilançoları Temmuz ayındaki tam açılma sonrasındaki özellikle performansları gösterir. Ama burada tabii endeksler bazında hisseler sektörler olarak ayrılacaklar. Bankacılık sektörü biraz daha geride kalacak ama desteğini vermeye devam edecek. Çünkü bankacılık sektörünün öz varlık karlılığını etkileyen unsurlardan bir tanesi de enflasyondaki yükseliş eğilimi. TL mevduat tarafına baskı yapması, TL mevduat tarafındaki getirilerin negatif reel getiri noktasında kalmasıyla birlikte bankacılık sektörünün karlılıklarında azalışlar söz konusu olacağı beklentisi 3. dönem performanslarını kısmen etkiliyor, baskılıyor. Dolayısıyla burada da özellikle bankacılık endeksinde de 1250'nin üzerinde çok kalıcı olamıyor. Zaten 1255'i kırdığı anda 1300'leri görebiliriz rahatlıkla. Ama bu öz varlık karlılığı noktasında bankacılık sektörünü ciddi baskılıyor. O zaman BIST'te hangi destek endeksler daha fazla destek veriyor? Biraz önceki tabloya tekrar yönetmenimiz bizi döndürebilirse. Özellikle bakıyoruz BIST bankacılık hafif artıda bir sınai ana taşıyıcı sınai endeksiydi. Özellikle burada zaten 13 aylık performansla sanayi üretim rakamlarına, PMI rakamlarına ve Türkiye'nin büyüme rakamlarının yukarı yönlü revizesine baktığımızda zaten sanayi hisselerinin neden performans yaptığını da görüyoruz. Dolayısıyla ana taşıyıcı bu. Sadece bir yıllık değil, 5 yıllık periyottaki ana taşıyıcı. Buna zaman zaman da turizm destek verdi. O yüzden turizm bilançoları da ilk iki çeyrekte negatif gelse de üçüncü çeyrek bilançolarının kısmen diğerlerine göre daha pozitif gelme ihtimali var. Bir önceki yılın aynı dönemine göre çok daha pozitif gelebilme ihtimali var. Dolayısıyla bu canlanma zaten zaman zaman turizm hisselerinin endeksi büyük destek verdiğini gösteriyor. Burada en çok zorlanan özellikle gayrimenkul sektörü oldu. Ancak burada da yabancılara olan konut satışları olmak üzere sektörün hareketli olması, yeni para girişinin sağlanması, yarım kalan inşaatların ve projelerin tamamlanması gibi yeni hikayeler oluşturdu. Ama tam istenilen performansı sağlayamadı. Biz spor, tamamen duygusal tepkilere dayanan şirketlerin bizdeki o spor hisselerinin performansları derbi maçlarına biraz daha bağlı. Ama bunun gerisinde bu görüneni görün diğer taraftan da borçların yapılandırılması yeniden işte tam açılmayla birlikte sektöre ivme verebilir. En çok taşıyıcı, biz teknoloji çok konuştuk, yazdık, çizdik, bilişim dedik, teknoloji dedik. Halka arz edilen şirketlerin içine baktık. Hepsi özellikle bilişim, yazılım, teknoloji hisseleriydi. Tüm dünyada Nasdaq'ı şahlandıran da oydu tabii ki. Dolayısıyla zaman zaman da teknolojiyi gördük. Görmeye devam edeceğiz. Ama bu tablo değişebilir mi? Üçüncü çeyrek bilançolarından sonra evet değişebilir. O zaman bizim yeni bir hikaye oluşturmamız gerekecek. Fakat bir aklımdaki sıralamaya baktığımda, üçüncü çeyrek bilanço performanslarına baktığımda mesela enerji sektörünün iyi bilançolar getireceğini düşünüyorum. Hepsinin olmasa da hisse bazlı olarak yazılım sektörünün yine birleşmeler, devralmalar, satın almalarla birlikte savunma sanayinin biraz geride kalmasına rağmen Aselsan, Katmerciler gibi hisseler biraz daha belki hani performans istenen noktada vermedi ama onlarda da özellikle dördüncü çeyrek beklentilerinin toparlama olacağını düşünüyorum. Hava ulaşım sektörü, özellikle Türk Hava Yolları'nı yıllardır değerlendirirken hep söylerim, üçüncü çeyrek bilançosuna bakarak Türk Hava Yolları'nı portföyünüze alın. Yani sizin Türk Hava Yolları'na bakış açınız, portföyünüzün 12 aylık süreci Temmuz'da başlasın derim hep. Temmuz'dan işte Haziran'a 12 ay olarak düşünün. Çünkü orada durum farklıdır. Bununla birlikte üçüncü çeyrek iyi gelir ama dördüncü çeyrekte madencilik. O gizli kahraman, kozallar zaman zaman devreye giriyorlar ve ciddi performans göstererek endekse destek veriyorlar. Son birkaç gündür kozala evet. Ciddi bir para girişi de bundan dolayıydı. Gıda, 2022'de en çok onu konuşacağız. Enerji tarafına destek verip tarladan sofraya değil de tarladan fabrikaya enerji dönüşümüne mi gidecek? Yoksa tarladan sofraya gelirken maliyetler katlanacak mı? Enerji fiyatlamaları gıda ve tarımı ciddi anlamda vurur mu? Kurdaki hareketlilik gibi unsurlar gıdayı çok daha önemli yapacak. Ez cümle hepsine baktığımızda önümüzdeki yıl sağlık sektörü, gıda sektörü, tarıma bağlı gıda başta olmak üzere madencilik ve kimya sektörü biraz daha benim fazla radarımda olacak bu anlamda.
Peki hemen bir takıldığım yere geri dönüyorum şöyle. Bankacılıkla ilgili özellikle az önce anlattınız. Orada 1300 seviyelerinden hatta üzerine doğru ilgide olabileceğinden bahsettiniz. Doğru. Burada tabii bu yükseliş yabancı ilgisiyle mi oluşur?
Elbette yabancı ama şu an için yabancının çok fazla pozisyon almadığını, taşımadığını, daha çok günlük ya da birkaç günlük pozisyonlarına baktığını görüyoruz. %40'lar seviyesindeki yabancının farklı sektörlerdeki hisselere de yöneldiğini, biraz stil değiştirdiğini, strateji değiştirdiğini de görürüz. Dolayısıyla bankacılık sektöründe yani beklentiler karlılıkların biraz daha düşük geleceği yönde. Ama ben buna katılmıyorum. Öz sermaye yeterliliği rasyosu ve bununla birlikte öz varlık karlılıkları, ayrılan karşılıklar noktasında bankaların bu zorlu dönemi iyi atlattıklarını düşünüyorum. İkinci çeyrek bilançolarına yakın ya da onun biraz üzerinde üçüncü çeyrek bilançolarına iyi geleceğini düşünüyorum. Bu anlamda biraz daha sessiz kalan İş Bankası, Garanti Bankası ve Akbank'ın biraz daha ön planda olacağını düşünüyorum. Bu arada son dönemde kamu bankaları içerisinde özellikle Halkbank'a bir para girişi görüyorum haftalık bazda baktığımda. Dolayısıyla Halkbank'ta da fiyatının ucuzlamasından dolayı bir olumluluk söz konusu olabilir. Yapı Kredi Bankası sürpriz yapmıştı daha önceki bilançosuyla ve onun performansını çok fiyatlara yansımamıştı. Burada sıralama yapacak olursak ben Garanti Bankası, Akbank, İş Bankası ve Yapı Kredi olarak sıralarım. Dördüncüsü ise Halk Bankası, Amerika'daki gelişmeler ve para girişi olur.
Peki bu arada Garanti Bankası dün hacim liderleri arasında yer alıyordu. İlk beşe baktığımızda Ford onu garanti takip ediyordu. Evet. Şimdi orada belki biraz işlem hacimlerinden de bahsedelim. Dün kapanışta baktığımızda 20 milyar liralık bir hacim oluştu. Doğru. Son bir haftanın hatta son bir ayın en yüksek seviyesiydi. Ortalamanın üzerinde ortalama yanılmıyorsam bir aylık ortalama 13.3'lere tekabül ediyor.
Aynen öyle.
Şimdi buradaki artış özellikle son bir haftanın da en yükseği, bir ayın en yükseği olması ilginin devam edeceğini mi gösterir? Ne dersiniz?
Tabii ki. Özellikle Garanti Bankası ile ilgili vakıf yatırımı değerlendirmesi vardı. Orada hedef fiyatını 9 lira seviyesinden kabaca 11 liralar seviyesine endeks üzeri getiri olarak yükseltmişti. Ondan sonra da zaten haftalık bazda da Garanti Bankası'nı sadece bir hisse olarak görmemek gerekiyor. O bir indikatör olarak bakıyorum. Dolayısıyla Garanti Bankası'nın 9 liralardan 11 lira 12 aylık bir periyotta, bu daha da erken görebilir ama biz genelde o şeyi söylüyoruz teknik olarak, gelmesi durumunda bu da endekste 1500'ün üzerinde 1600 lira doğru yolculuğu yapabilme potansiyelini gösterir. Ha, hedefler aşağı doğru revize edilebilir ama Garanti Bankası'nı bir indikatör olarak görmek bu anlamda önemli. Para girişleri demiştim, dün sabah itibariyle Ford Otosan, Türk Hava Yolları, Arçelik, Şişe ve Tofaş Fabrika'ya da para girişlerinin olduğunu hatırlatalım. Özellikle Arçelik burada dikkatimi çekmişti. Son birkaç gündür satıcılı görünümü vardı. Yeniden Şişe ve Arçelik'in para girişi olması hem bu şirketlerin hisselerine alım programı çerçevesinde hisselerine destek vermesi hem de bilanço beklentisi olduğunu da bir kez daha altını çizmek gerek.
Peki Belgin Hanım, bence sohbetimizin yönünü değiştirmeyelim. Hatta şirket haberleriyle de gidelim. Madem tamam. Hem böyle hem sektör endeksleri üzerinde hem de hisseler üzerinde konuştuk. Şimdi biraz daha da derinleştirebiliriz. Hatta az evvel Türk Hava Yolları'ndan bahsettiniz. Goldman'ın Türk Hava Yolları için fiyat hedefini yükselttiğini öğrendik. Evet. Bununla ilgili bir haber akışı var. Fiyat hedefini 19.4 liradan 21.9 liraya yükseltmiş ve al tavsiyesini de tekrarlamış. Nasıl yorumluyorsunuz?
Doğru, olumlu yorumluyorum. Çünkü şu anda Türk Hava Yolları kendi içerisinde, bu arada yine haberlerin içerisinde bir Türk Hava Yolu daha haberi var. Dünyanın çeşitli yerlerine birçok hava yolu şirketi hali hazırda uçuşlarını yapamazken, pistten kalkış gerçekleştiremezken, Türk Hava Yolları o zorlu dönemde de kıtalar arası ve okyanus ötesi uçuşlarını devam etti. Ama gerek kargoydu, gerekse diğer hava yolu şirketlerinin gidemediği ülkeler dahil olmak üzere. Bununla birlikte kendi bünyesinde bir kargo, şu anda bir bölünme de var, bir kargo şirketi de oluşturuyor. Kargo ağırlığını vermesi dünyada özellikle başta sağlık ihtiyaçları olmak üzere yolcu taşıma noktasında Türk Hava Yolları'nın güvenilirliğinin de arttığını bir göstergesi. Dolayısıyla bu bir şirket için son derece önemli. Demek ki burada her zaman söylüyorum, Türk Hava Yolları'nın bant aralığı 9 lira seviyesini aşarsa İlk etapta 14-16'dır. 16'yı aşarsa da 20-21 lira aralığıdır ki zaten Goldman da burada 21.90 gibi bir seviye belirlemiş. Bunlar tahmini seviyelerdir. Bense yıllar itibariyle Türk Hava Yolu'nun izlediği rotayı söylüyorum. İşte bu nedenledir ki havayolu şirketleriyle ilgili olarak baktığımızda özellikle Türk Hava Yolu olabilir, bu Pegasus olabilir. Yılın ilk iki çeyreği genellikle zorlu geçer. Bir de buna pandemiyi de ekleyelim. Bunları üzerinden atmak, o aradaki açığı kapatmak, sefer sayılarını arttırmak, yolculuğu doluluk oranlarını arttırmak, hijyen koşullarına uymak gibi unsurları da eklediğinizde tabii ki bu hisse performansını etkiler. Sadece Türk Hava Yolları'nı da şey olarak düşünmeyelim. Diğer yer hizmetlerini de bunun içine alalım. Türk Hava Yolları hareketlenirse hemen bir gözümüz Çelebi, TAV, Doko gibi hisseler. Evet. Ki hepsinin aynı anda performansı zaten endekse güç veriyor. Dolayısıyla ben, evet, benim her zaman için raporlarımda da buna yakın seviyeler olmuştur. Takip edilmesi gereken bir hisse.
Ama takip edenler ya da işte bizi izleyen yatırımcılar bakacaksa özellikle bilanço dönemine de Temmuz-Haziran evet, olarak bakmaları gerekiyor.
Yani yılın ortasında, yani şey, üçüncü çeyrek bilançosunu baz alarak portföylere yavaş yavaş dahil edebilirler.
Peki bir diğer şirket haberine bakalım. Alarko'nun haberi var. Şirketin Ümraniye'deki fabrikasında kurulu bulunan panel radyatör üretim hattının satışı konusunda potansiyel bir müşteriyle ön anlaşmaya varıldığını açıkladı. Bir anlaşma haberi var. Hı-hı. Nasıl yansımış onu da bir bakalım. Bugün itibariyle negatif, yatay negatif bir görüm evet, var aslında.
Evet. Şimdi burada potansiyel bir müşteriyle ön anlaşma haberi var. Ama hissenin yönetmemizden rica edelim. Yaklaşık olarak 2 yıllık performansı varsa rica edelim. İnanılmaz bir yükselişini gördük hissenin. Sadece bu haberde şimdi hafif satıcılı olması değil. Son 2 yıla bakarsak 32 liralardan, yani 2020'nin 3. ayında 32 lira olan hisse daha sonrasında 538 liralara kadar çıktı. Tavan tavan tavan gittiği dönemlerde oldu. Sonrasında ise bir realizasyon, özellikle BBTS kapsamında çok uzun süre hissenin performansı kurul tarafından takip edildi. Sonuç itibariyle şunu söyleyebilirim. Hisse portföylerde yerini almalı mı 2022'de gözünde baktığımızda? Evet, yerini alabilir. Bir bölünme yaşaması muhtemel. Bölünmeden sonra portföylere katıp katmayacağımıza bir kez daha bakacağız.
Peki Aydem Enerji ile ilgili bir açıklama var. SPK tarafından Aydem payında usulsüz açığa satış işlemleri gerçekleştirilmesi nedeniyle İstanbul portföye 1.9 milyon lira idari para cezası uygulanma kararı alınması sonrasında, yapılan işlem sonrasında Aydem hakkında yanlış ve yanıltıcı izlenimler uyandırıldığı düşünülerek Aydem'in hukuki sürecinin takipçisi olunacağı açıklandı. Evet. Şimdi bu da önemli bir haber. Yani tabii, yorumlanması gereken bir haber hisse açısından.
Doğru, doğru. Hissenin yeni halka arzlardan bir tanesi ve halka arzı olduktan sonraki gelen satışlar bir açığa satış usule uygun olmayan açığa satış olarak gözüküyor. Gelişmeleri tabii biz de takip edeceğiz. Burada hukuki bir süreç var. Bu hisse performansına da elbette etkiledi. Bunu elinde bulunduran yatırımcı açısından da halka arz sonrasında aradığını bulamadığı yatırımcı. Çünkü hisse yoğun bir satış baskısıyla karşı karşıya kalmıştı. Bu anlamda baktığımızda yavaş yavaş kendini toparlamaya çalışmıştı Ekim ayı başında. Ama yeniden bir satışla karşı karşıya da hukuki süreci ve gelişmeleri de biz de takip edeceğiz.
Peki bu arada yine bir yatırıma yakın bir haber var. Hani anlaşma aşamasındaymış. Hı-hı. Doğan Şirketler Grubu, onunla ilgili bir haber akışı var. Doğan Yatırım Bankası'nın KOBİ finansmanı için uluslararası bir fonla anlaşma aşamasına geldiği haberlere paylaşıldı. Bu, aha, haber nasıl bir etki yaratabilir?
Evet, burada özellikle Doğan Holding'den bahsettiğimizi söyleyeyim. Bir de Doğanlar Holding, hı-hı, var içinde. Doğutaş ve Kelebek Mobilya'yı da bulunduran, onunla karıştırmayalım. Bu bildiğimiz eski Doğan Holding'imiz. Doğan Holding Yatırım Bankası'nın KOBİ finansmanı için uluslararası bir fonla anlaşma aşamasına geldi. Şimdi Doğan Holding önce bir yatırım bankası kurdu. Daha sonrasında bu yatırım bankası ile ilgili olarak da ne yaptı? KOBİ finansmanı noktasında bir anlaşma aşamasına geldi. Bu hisse performansını etkiler mi? Elbette etkileyecektir bu anlamda baktığımızda. Yukarı yönlü hareketlerde hissenin 3 lira seviyesini aşması gerekiyor. Bunun için de biraz zamana ihtiyaç var ama Doğan Holding performansında geldiği noktayı daha böyle bir yıllık periyoda doğru itecek olursak 1 liranın altında başlayan yolculuğunu 1 lira nominalin üzerine çıkarmış. Sonrasında da bünyesindeki başta çelik halatı olmak üzere birçok hissenin performanslarıyla da gündeme gelmişti. Bu gözle baktığımızda Doğan Holding'de geri çekilmelerde 2.30, yukarı yönlü hareketlerde ise 2.70 seviyesi takibimizde olacak.
Peki Belgin Hanım, son 5 dakikanın içerisindeyiz. Dilerseniz şimdi şirket haberlerinin biraz daha dışına çıkalım. Arkadaşlarımdan rica edeceğim. Bir küresel endekslere bakalım. Şimdi yeni günü okuyabilmek adına yurt dışında hava nasıl, durum nasıl, Avrupa borsaları nasıl açıldı, Amerikan vadeleri ne durumda, bakalım. Bir ona da bakalım. Çünkü dün TÜFE verisini aldık. Yine son 13 yılın, Amerika'dan bahsediyorum, son 13 yılın zirve seviyelerinde. Evet. 5.4 geldi. Bugün üfeyi alacağız Amerika'dan. Dün FED'in toplantı tutanakları geldi. Yine Kasım'a bir işaret var orada. Evet, kriterler noktasında açıklamalar geldiğini takip ettik. Bu da önemli bir başlık. Amerikan borsalarında vadeli de pozitif bir görünüm var. Dow Jones'ta yarım puana yaklaşan Nasdaq ve S&P 500'de yarım puanın üzerinde yükselişleri takip ediyoruz. Bir de Avrupa borsalarına bakalım. Tabii bugün kapanışımıza nasıl yansır, bunları da takip ediyor olacağız. Avrupa borsalarında da tabloya döndüğümüzde yeşil bir tablo var. Dün Madrid hariç zaten genelinde pozitif bir görünüm vardı. Evet. Madrid'de düşüş hakimdi ama tabloya şimdi döndüğümüzde yeni gün itibariyle yükselişleri takip ediyoruz. Pozitif bir görünüm söz konusu. Küresel endekslerdeki yönü nasıl değerlendirmek lazım? Çünkü o kadar çok enflasyon ve stagflasyonu konuşuyoruz ki yön vermeye başladı. Yani tam anlamıyla artık buna ilişkin gelen açıklamalar piyasa üzerinde oldukça etkili ve yakından takip ediyoruz. Nasıl okumak gerekir yeni günü ve dışarının içeriye nasıl bir etkisi olur? Yoksa biz kendi gündem başlıklarımızla mı ayrışırız? Hı-hı.
Enflasyondan korkulmalı mı yoksa stagflasyon daha mı korkunç ikileme içerisine doğru gidiyoruz? Stagflasyon elbette ki daha korkunç. Çünkü orada önlenemeyen bir enflasyon ve ekonomik anlamda da inanılmaz bir durgunluk beraberine gelir. Enflasyonun ekonomiyi canlandırıcı bir etkisi vardır çünkü. Bu korunduğu sürece endekslerde yukarı yönlü hareket görürüz. Peki neden alışlar geldi sorusuna? Özellikle FED tutanaklarının açıklanması ve FED'in Kasım ya da Aralık ayında tahvil azaltımını planlaması gündeme geldi. Bu gözle baktığımızda piyasalar rahatlıyor. Her gelecek olan haber sonrasında risk alma iştahında çok fazla değişiklik yok ama Amerika'da, Avrupa'da, Türkiye'de de bilanço dönemi başlayacak noktasında bunun bir olumluluğu var. Bu yılın sonuna kadar görünen o ki FED varlık azaltımı noktasına gelmeyecek. Bunu Aralık ayında açıklayıp 2022'ye muhtemelen Ocak ayında başlatacak. Piyasa böyle bir inancı şu anda fiyatlıyor. Sonuç itibariyle henüz faiz arttırma noktasına gelmeyen FED piyasalara kısmen ümit vermiş gözüküyor. Ama kararını açıkladıktan sonra Kasım ayında piyasalara sırtını dönebilir mi? İşte onu da o zaman fiyatlayacağız. Hmm.
Peki son 3 dakikada ben soracağım çünkü öyle bir yerde bıraktınız ki sırtını dönerse. Evet. Yani bu iş ocağa kalırsa çünkü Kasım ya da Aralık ortası gibi duruyor tutanaklarda ama hani bu değil mi piyasayı yönetme şekli de olabilir. Belki ocağa da kalabilir. Eğer böyle olursa siz yeni bir sert düzeltme hareketi bekliyor musunuz piyasada?
Yani şöyle söyleyeyim. FED hemen sırtını dönmeyecektir. 2013'teki 12-13 dönemindeki yaptığı hatayı yapmayacaktır. Ve dolayısıyla bu hatalarından ders alan FED yumuşak bir geçiş yapacaktır. En azından bunu bu yıl yapmayacak. Pandeminin etkilerinin biraz daha azalmasını bekleyecektir. Sırtını küresel piyasalara dönmemesi ya da hisse senedi tarafına dönmemesinin başlıca sebebi finans sektörünün çökmesinin engellenmesiydi. Dolayısıyla finans sektörüne sırtını dönemeyeceğine göre hisse senetlerinde dolaylı olarak desteklemeye devam edecek. FED Başkan Yardımcısı Clarida'nın o açıklamaları biraz kafaları karıştırdı. FED'in ikinci adamından.
Kriterler sağlandı demişti değil
evet,
mi?
Evet, yani artık FED o kadar hisse senetlerine şey yapmayacak, destek vermeyebilir gibi açıklamaları. Şanssız açıklamalar bunlar. Bilerek nabız yoklama açıklamaları ve dolayısıyla piyasalarda şu an için bunu çok fazla fiyatlarına yansıtmayacak. Çünkü yıl sonu geliyor, kârlar. Traderların primleri, yatırım bankalarının jestiyonları gibi unsurlardan dolayı ne FED piyasalara sırtını dönebilir ne piyasalar hisse senedinden vazgeçebilir.
Yani şöyle yarım bir dönüş.
Yarım bir dönüş.
Peki bu dönüş o zaman hatırlayacaksınız şimdi. Çin'i şuradan birkaç hafta önce konuşmaya başladık. Yoğun bir şekilde takip ettik. Gayrimenkul sektöründeki o bozulma, gelen haber akışı hemen aslında bir düzeltme için değil mi?
Evet.
Bir adım olarak değerlendirdi. Doğru. Buna benzer o halde bir adım görmeyebiliriz. Yani çünkü FED öyle piyasayı ortada bırakmaz o halde. Sizi anladığım kadarıyla yorumlardan.
Yani şimdi vergi reformunu da beraberinde geçirecekse istihdam tarafı FED'in için çok önemli. FED şunu piyasaya vermek istiyor. Hani artık yavaş yavaş ben enflasyona odaklanmam gerekiyor. Bu durum geçici değil. Sizi de ben bu masallanca bu kadar götürebilirim. O yüzden pet birden sırtını dönmez.
Peki Belgin Hanım, bu arada biz aynen sürenin de sonuna geldik. Teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Keyifli sohbetiniz için, öngörüleriniz için. Değerli izleyenler, portföy yönetiminin efendim sonuna geldik. Şimdi veda ediyoruz.
Podcast dinle.